Ayrım 17.
Sayfa 179. Türk ordusu da 20-30 kilometrelik bir ilerlemeden sonra durdu. Zira birlikler açlıkla karşı karşıyaydılar. Askerler kavurga denilen kavrulmuş buğday yiyorlardı. Bu savaşlar sonunda Rusların Doğu Anadolu'daki ilerleyişleri durdurulmuştu. Askerler birkaç aylık yorgunluktan sonra ilk defa bir karavana başına çökmek, bir sigara yakmak ve yeni dostluklar kurmak olanağını buldular. Eskihisar'dan mı? Öyle. Hangi Eskihisar? Yatağının oradaki, bizim Eskihisar'a eskiden Stronika derlermiş. Taşların üzerinde öyle yazıyormuş. Geçenlerde gelen bir yabancı söyledi. Bir kazı yaptı ve bir heykel buldu. Bize benziyor. Bizim Eskihisar'a da eskiden Laodikya derlermiş. Oradaki heykeller de bize benziyor. O yabancı bizim köyün hikayesini anlattı. Çok eski zamanlarda orada bir kral yaşarmış. Bu kralın karısı ölmüş. O da yeniden evlenmiş. Fakat kralın ilk karısından olan oğlu kralın yeni karısına, üvey annesine aşık olmuş. Aşkıyla yemeden içmeden kesilmiş, yataklara düşmüş. Derdini kimseye söyleyemiyormuş. En sonunda kendisine bakan doktora açılmış. Doktor da durumu kral babaya anlatmış. Kral baba karısından ayrılmış, onu oğlu ile evlendirmiş. Kendisi de mutsuz, içinden biraz daha kötü bahtına beddua ederek o kenti terk etmiş. Oğlu karısı ile çok mutlu olmuş ve kenti büyütüp zenginleştirmiş. Olmaz öyle bir şey. Olmuş, bizim köyün altında gerçekten taştan yapılmış büyük ve zengin bir kent var. 9 Eylül'de Ruslar 11. Tümen'e tekrar saldırdılar. Fakat 150. Piyade Alayı'nın müdahalesi üzerine çekilmeye mecbur oldular. Rus saldırıları tamamen kırılmıştı. Aşağıdaki koruda düşman süvarileri varmış. Bizi keşfe gönderdiler. 19 nefer, bir çavuş, bir küçük zabit, 5-10 dakika gittik. Baktık ki düşman süvarileri bize doğru geliyorlar. Baskın yapacaklar üzerimize, tutunamadık. Alt tarafımız düzlük, üst tarafımız daha meşelik. Meşeliğe girdik. Zabite soruyoruz. Kafir geliyor üzerimize, ateş etmeyecek miyiz? Az daha beri gelsin, iyice mermileri ersin. Ateş dedi küçük zabit. Bir ateş açtık Rus süvarisine. Kimisi vurulup attan düşüyor, kimisinin hayvanı vuruluyor. Hayvanı vurulanları diğerleri topluyor. Haydi bakalım gerisin geriye. Şaşırdı Rus süvarileri, döndüler geriye. Hüseyin Koç. Doğuda erken gelen kışa girilirken Rus başkomutanlığının Elazığ'a kadar ilerlemek, 2. Türk ordusu komutanlığının da Erzurum'a ulaşma amaçları gerçekleşemedi. 40. Kişisel becerileri nedeniyle Tümen'in çekmekte olduğu yiyecek sıkıntısı onu fazla etkilemedi. Eylül başı incirlerle birlikte her türlü yabani meyve olgunlaştı. Dağda, kırda geçen hayatı ona, doğada bulduğu ve yenebilir her şeyi yeme alışkanlığı kazandırmıştı. Cılız bir incir ağacının altına oturdu. Yağlık dediği büyük mendilini yere serdi. Topladığı incirleri özenle dizdi. Neydi çektiği bu küçük yaratıklardan? Bitler, pireler, şimdi de incirin kurtları. Güneş batmaktaydı, renkler farklıydı. Memleketinde güneş yüksek dağların arkasından, renk vermeden sessizce batar gider. Burada, yaylalarda, saatler süren bir renkler savaşı vardı ufukta. Doğayı, ağaçları, tepeleri, toprağı, siperleri, yıkık dökük barakaları, savaş nedeniyle terk edilmiş köyleri sarıya, turuncuya, kırmızıya ve adını bilmediği, daha önce de hiç görmediği renklere boyayan ve sonra yerini hüzne bırakarak çekip giden. Çocukluğunu hatırladı, mahallesini, toz toprak içindeki sokaklarını. Annesi onu 5 yaşına kadar emzirmişti. Bu onun için bulunmaz bir keyifti. Annesi komşulara gitse bile oyunu yarıda bırakır, koşar gider. Komşu kadınların gülüşmeleri arasında üzerine bir parça süt sağılmış yufka ekmeği yerdi. Bunları anımsaması mümkün değildi. Kendisine daha sonra anlatılmış olmalıydı. Komşu bir ilden gelin gelmiş olan annesi yumuşak başlı ve sakindi. Ne harfini onlar gibi söyleyemez. O da her defasında düzeltir. Ezgili Ege aksanı ve Denizli söyleyişiyle ne değil anne, NG derdi. Babası ona kendi adını vermiş. Nasıl olsa lakabımız var, bizi öyle çağırsınlar demişti. Aşırı tutumlu baba için büyük oğul savruktu. İçin için kızsa da bu gösterişli, işbirir oğluna söz geçiremeyeceğini bilir, susardı. Kocası Balkan Savaşı'nda kalan büyük kız kardeşi o evlendirmiş. Çenesi yüzünden kocası tarafından oğluyla birlikte kapı dışarı edilen küçük kız kardeşi de babanın karşı koymasına rağmen o eve almıştı. O ne ağabey gibi iş bilir ne de adam çalıştırabilirdi. Her işe kendisi soyunur, alçak gönüllü yaşamında buyurmayı bilmezdi. Aile erkeklerin tipik özelliği olan aniden kızma ve parlama dışında babasına ve ağabeyine benzemezdi. Cephe her şeye kızılacak bir yer değildi. Çocukluğunun bir hiçe dayanan sokak kavgalarını düşündü. Olur olmaz kızdığı şeyleri. Bir hiç yüzünden kendisinden büyük bir çocuğun üzerine çullanmış, onu yere yıkmıştı. İçinden bütün bunlara gülmek geliyor ama gülemiyordu. Duyguları körleşmiş, yüzünden hiç eksilmeyen gülüşü bile kaybolmaya başlamıştı. Siperler arasında gidip gelirken olayları kafasına takmamayı, uzatmamayı ve abartmamayı bu genç yaşında biraz erken öğreniyordu. Pek de uzak olmayan çocukluğunda okulda öğrettikleri bir Yunus Emre dizesini uydurduğu bir ezgiyle söylemeye başladı. Cennetin ırmakları akar. 41. 1916-1917 kışı erken başladığı gibi çok şiddetli oldu. Hem Türkler hem de Ruslar Anadolu'nun kışı çok sert bölgelerinde bulunuyordu. Savaşılan alanlar ve korunan cephe ortalama 2000 metre yükseklikteydi. Bu dağlık ve çoğu zaman karlarla kaplı arazide en büyük sorun malzeme ve yiyecek ulaşımının yapılmasında çıkıyordu. Açık bir arazideydik. Görülmeyelim diye gece götürdüler. Karşımızda Ruslar var, ateş ediyorlar. Yakın düştük düşmana. Emir geldi, süngü taktık. Bizim asker yürüdü, hücuma kalktık, süngü süngüye. Asker Allah Allah diye bağırıyor. Kafir de zirto zirto diyor. Düşman korktu bizden, teslim olmaya başladı. 250 kişi teslim oldu bizim taburun önünde. Daha sonra düşman bize baskın yaptı. Kumandanlar düşman fazla geliyor, geri çekileceğiz dediler. Yerde 2 metre filan kar var, karlar donmuş. 2-3 saat geri çekildik Muş dağlarında. Hüseyin Koç. İkinci ordu en yakın demiryolu istasyonu olan Mardin'e 300-400 kilometre uzaklıktaydı. Benzer sıkıntıları paylaşan Ruslar sorunlarını çözmek için cephe yakınına kadar geniş bir dekoil hattı döşediler. Rus birlikleri demiryoluna ve işgalleri altındaki Trabzon limanına 100-150 kilometre mesafedeydiler. Ruslar kışın getireceği güçlükleri azaltmak amacıyla kuvvetlerinin büyük kısmını geriye çektiler. Tarihçiler bu önlemler zamanında alınmasaydı Rus ordusunun o kış soğuk ve açlık nedeniyle büyük bir felakete uğrayabileceğini belirtirler. Rus kaynakları bu geniş ölçekli çekilmeye rağmen ordunun 1916-1917 kışında açlık, donma ve hastalıklar nedeniyle 100 bin kişi kaybettiğini belirtir. Rus ordusunda tifüs ve benzeri bulaşıcı hastalıklar başlamıştı. Tipili havalarda kar altında kalarak toptan yok olan birlikler oluyordu. 2400 yıl önce Perslerle savaştan dönerken aynı yöreden geçen ve Anabasis'te sözü edilen Yunan paralı askerleri gibi. Oradan ıssız bir bölgede 3 günde 15 fersek aşılıp Fırat kıyısına varıldı ve suyu göbeğe kadar varan ırmak geçildi. Irmağın kaynağının da uzakta olmadığı söyleniyordu. Oradan kalın bir kar tabakasıyla kaplı bir çölde 3 günde 5 fersek aşıldı. Üçüncü gün çok güç geçti. Yüzleri kamçılayan kuzey rüzgarı askeri iliklerine kadar donduruyordu. Bunun üzerine kahinlerden biri rüzgara kurban vermeyi öğütledi. Kurban kesildi ve herkes rüzgarın sertliğinin azaldığını gördü. Karın kalınlığı bir kulacı buluyordu. Öyle ki pek çok yük hayvanı ve köleyle 30 kadar asker öldü. Karların kör ettiği ve soğuktan ayak parmakları çürüyen herkes geride bırakılıyordu. Yürürken gözlerin önüne siyah bir şey tutularak gözler kardan korunuyor ve ayaktaki çürümeyle ayaklar hiç durmadan kıpırdatılarak ve gece ayakkabılar çıkartılarak savaşılıyordu. Yolda paltolarına bürünüp karlara uzanmış askerlere rastladılar. Nöbetçi bile dikmemişlerdi. Onları kaldırdılar fakat askerler daha öncekilerin ilerlemediklerini söylediler. Durumu anlamak için ileriye gidenler tüm ordunun böyle dinlenmekte olduğunu söylediler. Bunun üzerine Ksenofon ve adamları elden geldiğince nöbetçi dikerek orada ateşsiz ve yemeksiz bir açık ordugah kurdular. Ksenofon Abanasis. Türk ordusu ulaştırma zorluğu ve geri kaynakların tükenmesi yüzünden daha güç durumdaydı. Ordunun büyük kısmı kış bastırmadan yüksek yaylalardan geriye, ovalara çekilememişti. Aralık ayında kışın şiddeti karşısında önlemler alınmaya başlandı. Ancak bunun tamamlanması 13 Ocak tarihine kadar sürdü. Bu arada kış konaklarına yapılan yürüyüşlerde büyük kayıplar verildi. Muş'a kadar Rusların ardından gittik. Muş'ta durduk. Orada bir kış geçirdik. Geçirdik ama nasıl? Bir açlık, bir açlık. O kadar işte. Ayaklarımızdaki çarıkların derilerini yiyoruz. At mat eti de çok yedik. Ölümü canlımı sorma gari. Ben makineliye geçtim demiştim ya. Hayvanların yeminden alıp kavurup yiyoruz. Yok ki başka bir şey. Ne yiyeceksin? Halil Koç. Elde yeteri kadar taşıt yoktu. Olanlar da karlı ve bozuk yollarda işlemiyordu. Böylesine dağlık ve yolsuz arazide taşıma işinde en önemli araç olan 2700 deve kısa zamanda öldü. Avusturya ve Almanya'dan gönderilen birkaç otomobil yolların bozukluğundan kullanılamaz duruma geldi. İleride yüksek dağlarda bırakılan emniyet güçlerinin yiyecekleri insanlardan kurulan arkacı kuvvetleriyle sırtta taşınıyordu. Bununla birlikte cephe gerisinde nispeten ılıman yerlerin bulunması, beslenmek için de arkacı denilen insan sırtında yiyecek taşıma yönteminin uygulanması, kış kayıplarının artmasını önlemiş ve ordu Ruslar kadar büyük bir felakete uğramamıştı. Bu arada resmi haberler iyimserdi. Tebliğ resmi. Kafkas cephesinde lehimize keşif kolları müsabemesi oldu. 9 Mart 1917'de Rusya'da ihtilal başladı. Kerenski hükümeti iktidara geçti. Bu hükümet müttefikleriyle birlikte savaşa devam ediyordu. İlkbaharda Rus Kafkas ordusunun mevcudu 250 bin dolayındaydı. Türk ordusunun ise insan kaynakları tükenmiş, tümenler alay derecesine inmişti. Doğudaki Türk orduları sayıca üstün olan Ruslara saldıracak durumda değildi. Rus devrimi ilerliyordu. Cephedeki Rus askerleri 8 Nisan'da beyaz bayrak açarak yakında barış olacak diye bağırmaya başladılar. Cephe sakindi. Önemli bir saldırı olmuyordu. Bu arada birkaç Rus uçağı gerileri bombaladı ve bir Türk avcı uçağı tarafından kovalandı. Kafkas Cephe-i Harbi'nden. Hücum taburu 12 Temmuz 1917 muhterem pederim efendim. Pek ziyade sevindiğim sıhhat haberlerinize sabırsız bir halde intizar ettiğim halde arası uzamakla emin olunuz ki bu müddet zarfında geçirdiğim bütün dakikalar pek uzun. Adeta seneyi andırıyor. Geçen Haziran bidayetinde aldığım 15 Mayıs tarihli afiyetnamelerinize müteaddit defalar cevap yazdım. Mektuplarınızın fasılası 1-1,5 ayı tecavüz ediyor. Meşguliyetli zamanlarda bir şey değil. Boş kaldığım zamanlar, bilhassa güneşin grup ettiği zamanlar ki, mahzuniyet ve meyusiyetin her tarafımı istila ettiği zamandır. Hülasa, çok güçlükle vakit geçiriyoruz. Gerçi biliyorum meşguliyetiniz. Fakat birkaç satırlık vakit bulduğunuzda mektup eksik etmemenizi artık şefkat ve sıhhatinizden beklerim. Muhterem pederim efendim. Kafkas Cephe-i Harbi ileri hat. M. Raif. Temmuz'dan sonra Rus ordusunda önce geri hizmetteki birlikler, sonra da cephedekiler çözülmeye başladı ve firarlar yaygınlaştı. Askeri komiteler karargahlara emir veriyor ve hoşlarına gitmeyen komutanların görevden alınmasını istiyorlardı. 7 Kasım 1917'de Bolşeviklerin iktidarı ele almalarıyla cephedeki durum daha da kötüye gitmişti. Aralık ayında 1. ve 4. Rus kol orduları cepheyi terk ettiler. 2. ve 5. kol ordular Aralık sonuna kadar yerlerinde kaldılar. Askerler trenlere zorla biniyor ve memleketlerine dönüyorlardı. Kafkas ordusu komutanı General Perjevalski durumu olduğu gibi kabul etmek zorunda kalmıştı. 11. tümen Kiev yakınlarındaki yaylalarda yeni bir kışa giriyordu. Çanakkale ile karşılaştırılamayacak bir soğuk ve açlık tümeni yorgun düşürmüştü. Alayların kenarına sıralandığı Fırat Nehri'nin kolu Karasu hemen kış başında dondu. Vadi karla kaplandı. Beyazdan başka hiçbir renk göremiyorlardı. Askerler yamaçlara kazdıkları derme çatma mağaralara, çalı çırpıdan yaptıkları barınaklara sığındılar. Ruslar da aynı koşulları paylaştığından ve cepheleri çökmekte, çözülmekte olduğundan bir çarpışma olmuyordu. Zaten diz boyu karda hareket etmek bile mümkün değildi. Seyrek olarak yapılan keşifler bile güçlükle ve yakın çevreyle sınırlı kalıyordu. Ordunun yüzlerce kilometre gerilerde kalan dağıtım merkezlerinden düzenli olarak gıda desteği sağlanamıyordu. Artçı denilen askerlerin sırtında pek az miktarda yiyecek getirilebiliyordu. Haftalarca yalnız kavurga denen kavrulmuş buğday yedikleri oldu. Aralık 1917'de Rus ordusundan cephede 40 bin kişi kalmıştı. Pek çok malzeme ve 100 bin hayvan korumasız terk edilmişti. 16 Aralık 1917'de Türklerle Ruslar arasında Erzincan'da silah bırakma anlaşması imzalandı. Bu anlaşma Rus ordusuna rahatça çekilme, Rus askerlerine de cepheden kaçma olanağı sağlamıştı. Türk askerlerinin ise karlı günler ve uzun geceler boyunca kaputlarına sarınıp eski günleri anmaktan başka yapacakları bir şeyleri yoktu. Bir de mektuplar. Cephenin bütün dertlerinden uzak, her şeyden soyutlanmış mektuplar. Osmanlı postaları, açık muhabere varakası, Kafkas cephesinden, 9 Şubat 1334, 1918. Muhterem pederim efendim, evvelki gün aldığım sıhhatnamenize cevap yazdım. Ve şu kartımı da hasbel icap ilave olarak yazıyorum. Buraların ahvalinden mektubumda bahsettim. Hamdolsun rahatım. Recep Çavuş yanıma geldi ve harçlık talebinde bulundu ise de fazla param olmadığı için 150 kuruş varakayı nakdiye verdim. Ve pederine telgraf vermek istedi ise de telgrafın geç gittiğini söylemekteyim üzerine bir kart yazdım. Şu sıralar postaneler ufak yani çıkınla gümüş para kabul ediyor. Acele 100 kuruş gönderilmesi. Gönderilecek emanetleri de postaya teslimen acele irsal ediniz. Muhterem valideciğime selam ve iştiyakla ellerinizden öper, dualarınızı talep ederim. Acele cevap beklerim. Baki dua. Oğlunuz M. Raif. 42. Nisan 1918, Filistin cephesi, Luban. 12. Tümen'in de içinde bulunduğu 2. ordu, 1917 yılı sonunda Filistin'e gönderildi. Yıldırım Ordular grubuna katıldı. Kafkas cephesinde savaş, gıdasızlık, soğuk ve hastalıklar nedeniyle yıpranmış ve kayıplar vermiş olan birlikler Halep'ten yeni gelen askerlerle güçlendiriliyordu. Kışı zeminlik denilen yerlerde geçirdik. Çok açlık çektik. 48 saatte bir enfiye kutusu buğday veriyorlardı. Açlıktan her gün 5-10 kişi ölüyordu. Yaza çıktığımızda 350 kişilik bölükten 18 kişi kalmıştık. Halep'e 18 kişi gelebildik. Bizi Halep'te 11. Denizli Fırkası'na, Tümen, verdiler. Halep'ten Şam'ın Riyad iskelesine geldik. Mehmet Sanlı. Muş'tan Halep'e yayan gittik. Putinlerimizin altı tahtaydı, Takuniye gibi. Tahtalar dağılıverdi de putinlerle çıplak ayak yürüdük. Sonra da sığır çarığı dağıttılar. Çarıklar da çıkı çıkı verirdi ayaklarımızdan. Halil Koç. 11. Tümen, 1918 yılı Mart ayı başında Halep, Hama, Humus, Şam, Eriha, Jeriko yoluyla cepheye gelip Yafa, Kudüs, Eriha hattının 25 kilometre kuzeyinde Luban'da yerini aldığında Yafa ve Kudüs kaybedilmişti. Uzaklarda görünen portakallarıyla meşhur Yafa şehrini Antalya'yı hayal ederek seyrediyorum. Fazlaca eşyamız olmadığından geceleri hiç soyunmadan öylece toprak üzerinde yatıyorduk. 24-25 Nisan 1918 gecesi Alman piyadeleri ile birlikte Rafat mevkiinde bulunan İngiliz mevzilerine gece taarruzu yaptık. Bir gece uyuyordum, uyandırdılar. Düşman ilerideki keşif kolumuzu sıkıştırmış. Keşif kolumuzu takviye ederek onunla birlik geri çekileceksin diye emir aldım. Derhal takımımla beraber gece karanlıkta yola çıktım. Düşmanla aramızda bulunan bir tepenin arkasından gizlice ilerlemeye başladık. Her an ateş etmeye hazırdık. Biz sessizce ilerlerken birisi adeta ayaklarımın altında bana "Geçmiş olsun" dedi. Bir de ne göreyim? Üzerinden geçtiğimiz siperin içinde belki 30-40 süngü göğsümüze doğru uzanmış bize bakıyor. Yanımızdaki diğer siperden de önümüze keşif kolu indirmişler. Ani baskına maruz kalmamak için bu şekilde hareket edilirdi. Burada bulunanlar adeta fedai gibiydiler. Biz onlara yaklaşırken bizim geldiğimizi görmüşler. Çavuş subayına, şu gelenleri hemen yere serelim diye teklifte bulunduğu zaman subay arkadaş, olmaz, belki de bizim çocuklardır. Aksi halde esir ederiz diye cevap vermiş. İbrahim Sorguç. Filistin'deki Türk ordularının Yıldırım Ordular grubunun komutanı, Almanya'nın eski genelkurmay başkanı Falkenhayn'dı. Falkenhayn, Almanya'dan 65 kişilik karargahını da beraberinde getirmişti. Karargahında Almanca konuşuluyordu. Yıldırım Ordular grubu karargahında bulunan Türk subaylara etkin görevler verilmemişti. Almanca olan haberleşme ve hatalı çeviriler yüzünden emirler amacından uzaklaşıyor ya da haberler gideceği yere ulaşmıyordu. Alman karargahının Türk subayların görüşlerini dikkate almaması bir güvensizlik ortamı yaratmaktaydı. Cephedeki başarısızlıklar nedeniyle Falkenhayn görevden alındı. 11. Tümen'in cepheye ulaşmasıyla Falkenhayn'ın görevden alınması ve yerine Liman von Sanders'in atanması aynı tarihe rastlar. Mayıs ayı içinde Makedonya'dan gönderilmekte olan 146. Alman Piyade Alayı'nın bir kısmı ile 11. Alman Avcı Taburu Yıldırım Ordular grubuna katıldı. Filistin, Sera, 28 Mayıs 1918. Sevgili büyükanne, 27 Nisan 1918 tarihli mektubunuz için teşekkür ederim. Bu mektubu aldığım için çok mutluyum. Benden uzun zaman haber alamazsanız merak etmeyin. Mektuplar uzun sürede gidiyor. Biz burada büyük bir çadırlı kampta yaşıyoruz. Çevre çok güzel. Benim çadırıma iki subay daha geldi, iki yatak daha konuldu. Burada herkes çok kahve içiyor. Bizim garnizon bugün tekrar hücuma uğradı. Filistin, Mesadiye, 2 Haziran 1918. 10 Mayıs tarihli mektubunuzu aldım. Burada başka bir Karl'a rastladım. Adı Karl Heinemann. Bizim komutanımız, Topçu General Liman von Sanders, eskiden Kassel'de 22. Tümen komutanı idi. Yarın atla Samara'ya gideceğiz. Sevgiler, torunun Karl. Gelibolu'dan geri çekilen Anzakların bazı birlikleri önce Mısır'a, oradan Filistin cephesine gönderildiler. Çöllerde hayat onlar için de güçlüklerle doluydu. Yorgunluğumuzun nedeni bir iki günlük ağır çalışma koşulları değildi. Haftalar süren uzun yürüyüşler, uykusuz geceler, birkaç lokma için çırpınmak ve soğuk geceler. Deve birliğindekilerin %90'ı uyuz oldu. Bu da bize uyku uyutmuyor. Sürekli kaşınma deride yaralara neden oluyordu.